Temin duaları işmedilerken fark ettim konular hep aynı. Rab korku al bizden, Rab korku verme bizim yüreğimize. O sevindim, bir korku var. Öyle değil mi? Nereden korkuyoruz? Neden korkuyoruz? Korktuğumuz şey nedir? Dün arkadaşın çok paylaştığı ayet çok yerinde. Hani öyle bir şey var ki biz birincisi yeterince korkmuyoruz. Rab bizi daha fazla korku versin. Bu bir. İkincisi doğru şeyden de korkmuyoruz. Yanlış şeylerden korkuyoruz. Benim için bu çok açık bir şey. Yani bugünkü bu viruslu günlerde ben korkmuyorum bu virüsten. Bu her sene çıkan bir griptir. Her sene çıkıyor. Her sene milyonlarca kişi ölüyor dünyada bu griplerden. Ama hiçbir zaman konu olmadı değil mi? Hiçbir zaman bir şey okumadık. Hükümet sustu. Ama bu sene karar verdiler çok büyük bir panika yaratma. Onun için bir imanlıya, Mesihçiye yakışmıyor böyle konular için panika yapsın. Yani bizim için en büyük korkumuz olsun panikadan. Değil bu virüslerden. Gerçekten. Neden? Panika bizim yüreğimize ağırlık veriyor. Yani korku sağlıyor. Bizim imanımızı yutuyor. Nerede bizim imanımız? Olmaz. Hayır. Biz İsa Mesih'e güvenirsek ona tam güvenelim. Eğer ona güvenirsek gelecek için bir bilgimiz var. Çünkü o bizi geleceğini bildirdi. Değil insanlar gibi, değil böyle horoskop, değil böyle bakımcılar gibi, böyle Nostradamus gibi. Ama İncil'de, Kutsal Kitap'ta tam olarak biliyoruz başımıza ne gelecek, bizi ne bekliyor diye. Ve bugün de bu konuda paylaşmak istiyorum. Ben bu konuyu haftalarca kafamda alıp veriyorum, bunu yapacağım. Ve tam bugüne rast geldi, bilmezdim. Bakalım, yani birçok kişi belki bunu yanlış anlayabilir. Birçok kişi, eğer korkun varsa bu yüreğinde, o zaman daha iyi çık şimdi. Çünkü bugün öyle şeyleri paylaşacağım. Daha da fazla korku olabilir bizde. Önemli olan, İsa Mesih'i tanıyan kişi misin, yoksa o sana bir yabancı mı? Bütün tema burada bitiyor. Evet, çünkü biz bugün açıklama vahiy kitabından 6. bölümden okumak istiyorum. Ve orada 7 tane mühür var. İsa Mesih bu mühürleri tek tek açıyor. Ve her bir mühürü açınca her sefer bir şeyler oluyor. Dünya çapında bir şeyler oluyor. Değil sadece bizim küçük köşemizde. Ama bütün dünyaya, hani öyle bütün dünyaya etkileyecek olaylar oluyor. Vahiy açıklama 6. bölüm. Biz daha geçen sene 4. ve 5. bölümü okumuştuk. Eğer hatırlayan varsa, bölüm 4'te Yuhanna gökü açık görüyor. Yani sanki bir görünümde Rab onun gözlerini, ruhsal gözlerini açıyor ve gökü görüyor, Allah'ın katını görüyor. Bölüm 4'te bunu anlatıyor, Allah'ın katını, Allah'ın krallık odası. Dedik bir taht var, taht bir kral iskemlesi değil mi? Etrafında 4 tane yaratık, 24 ihtiyar ve sayısız melekler. Ve anlatıyor nasıl bu taht odasında bir tapınma sistemi var. Herkes söylüyor kutsal, kutsal, kutsaldır Rabbimiz. Evet ve bu sanki eskiden beri bugüne kadar devam eden, sonsuzluktan sonsuzluğa devam eden bir tapınma sistemi. Allah'ın kral odasını gösteriyor orada. İyi, güzel. Bu sanki durgun bir sera. Yani değişen bir şey yok. Ama 5. bölüme geçince durum çok farklı oluyor. O görüyor elinde, yani Allah'ın elinde sanki bir ferman kağıdı var. Ferman kağıdı. Tomar diyoruz. Ve bir ses duyuluyor. Kimse layık değil onun üzerindeki mühürleri açmaya. Çünkü 7 tane mühür var. Mühürlenmiş. Peçatlanmış. Yani kimse açamıyor. Mühürü açmaya gücü yok. Ve bir ses duyuluyor. Daha önce Yuhanna çok ağladı. Neden? Kimse layık değil, kimsenin gücü yok o mühürleri açmaya. Ama en sonunda bir ses duyuluyor. Evet, var bir kişi. Var bir kişi, kim layıktır Allah'ın elinde bulunan bu tomarı açmaya, bu ferman kağıdı açmaya. Kim o kişi? Ve diyor ki bir aslan varmış. Davul'un soyundan, Davul'un cinsinden gelen bir aslan. Kral Davut, İsrail'in büyük kralıdır ve onun soyundan diyor bir kişi geliyor. Davul'un soyundan gelen Mesih'tir. Yahuda halk beklerdiler bu Mesih ortaya çıksın. Bugüne kadar bekliyorlar. Çünkü İsa Mesih olarak kabul etmiyorlar. Bugüne kadar bekliyorlar bu Mesih'e. Ve bu Mesih Yani Davud'un kökünden, Davud'un soyundan çıkan bu Mesih, o yenmiştir diyor ve o layıktır bu mühürleri açma. Ama sonra Yuhanna bakıyor ve bambaşka bir şey görüyor. Görmüyor bir aslan, arıyor bir aslan. Aslan nerede? Ve görüyor bir kuzu. Bir kuzu görüyor. Ve diyor ki bu kuzu layıktır. Çünkü bu kuzu kesildi. Bu kuzu öldü ve dirildi. Ve o layıktır bu ferman kağıdı açmaya. Evet, İsa Mesih'tir bu. Hem aslandır hem kuzudur. Konu nedir? Bu ferman kağıdı ne gösteriyor? Bu ferman kağıdı açmak ne anlama geliyor? Biz bugünlerde böyle dokümanları, böyle evrakları görüyoruz. Ve bunun üzerinde bir imza atılınca o zaman onlar geçerli kılınıyor. Eskiden imza yoktu, bir mühür basmak vardı. Ve bu mühürü açmak vardı. Tamam mı? Bu ferman kağıdı nedir? Bu Allah'ın planıdır. Bu Allah'ın mirasıdır. Bu dünyanın tapusu diyebiliriz. Bu dünyanın tapusu kime ait? Bu dünya kimin elindedir? Kim sahibidir? Şeytanın mı? Allah'ın düşmanları mı kontrol ediyor? Yoksa o kuzu mu? Büyük bir konu. Çünkü etrafımıza bakınca sanki bunu görmüyoruz. Görüyoruz başka bir şey. Sanki şeytan kontrol ediyor. Sanki yani başka güçler var. Değil mi? Ama bu kitap çok önemlidir. Çünkü o bize gösteriyor nasıl bu kuzu, nasıl Mesih, hem aslan hem kuzu olan İsa Mesih, nasıl bu dünyanın şefidir. Nasıl bu dünyanın kralıdır. Ve belki şimdiye kadar çok defa sustu diyorsunuz. Nerede İsa? Nerede Mesih? Bu kadar şeyler oluyor. Hem benim kendi hayatımda hem bütün dünyada. Sanki hani bize lazım olmasın. Ama bu kitabı iyice anlayınca, iyice okuyunca fark edeceğiz. Gerçekten dünyayı kontrol eden bu kuzudur. Tamam mı? Bu ferman kurtuluş fermanı dedik. Kurtuluş fermanı. Yani dünyanın kurtuluşu nasıl olacak? Ama kurtuluş derken merkezde sen değilsin. Biz hep böyle alışıkız düşünmeye, değil mi? Kurtuluş benim kurtuluşum. Benim yani ben nerede olacağım? Senin sonsuz yaşamın söz konusu değil. Merkezde Allah'ın şanıdır. Önemli olan budur. Herkesin yani dikkati oradadır. Öyle şeyler oluyor yeryüzünde. Sanki Allah'ın planına aykırı, sanki Allah'ın şanını bozan şeyler. Bu önemli. Ve bu kitap bizi çağırıyor kendimizi unutmaya. Bakmıyoruz benim hayatımda ne olmuş, hastalık mıymış, işsizlik mi, açlık mı? Bu konu değil, bunu bırak şimdi. Ama öyle bir şey var ki, hani gerçekten Allah'ın şanı sanki kişiler buna tükürüyor. Sanki buna karşı gidiyorlar, sanki Allah'ı saymıyorlar. İşte bu önemli. Yuhanna bunu düşünüyor ve o bize gösteriyor. Ve şimdi göreceğiz ki kuzu bu mühürleri teker teker nasıl açıyor. Bu ne demek oluyor? Bir mirasçı bir vasiyet alınca ancak o kağıdı açınca geçerli oluyor, değil mi? Miras almışsın, gidiyorsun notere. Ondan sonra o veriyor sana bu kağıdı. Ama bu kağıtla bir şey yapmasan ne olacak? Paraları alamıyorsun. Aynı biçimde tamam bir ferman kağıdı verildi İsa'ya. Ama o mühürleri açmayınca sanki kontrola geçmiyor. Yürürlüğe geçmiyor. Peki, İsa Mesih bu mühürleri açınca dedik bir şeyler oluyor ama bu ne zaman oluyor? İsa bunu yaptı mı? Yapmaya başladı mı? Yoksa çok sonra mı olacak bu şeyler? Ve bu 6. bölümü okunca imanlılar burada çok değişik fikirlere sahip. Herkes bambaşka bir açıklama, bambaşka bir fikir atıyor ortaya. İsa bu mühürleri açtı mı? Açacak mı? Yoksa dakikada bu oluyor mu? Evet. Çünkü ne demek oluyor? İsa henüz kral olmadı mı? Yoksa zaten kral mıdır? Kral olarak gücünü gösteriyor mu? Yoksa daha bekliyor bir şeyler olsun? Bu büyük bir konu. Yani imanımızın da önemli bir faktörü var. Bazılar öyle düşünüyor. Sanki dakikada bir ara zamanında bulunuyoruz. Yani İsa tahta oturdu ama daha mühürleri açmadı. Demek bekliyor. Hani asıl gücünü göstersin. Ne diyeceğiniz? Mesih sanki beklermiş, kilisesinin işini tamamlansın, o zaman harekete geçecekmiş. Ama bence bu doğru değil. İsa göke alınınca kral oldu ve gökten krallık sürüyor. O göke alınınca sanki pauza yapmadı, pauza tuşuna bastı. Şimdi bekliyorum, başka şeyler olsun yeryüzünde. Artık iyice bozuldu mu, o zaman harekete geçiyorum. Birçok imanlı öyle düşünüyor. Ama bence bu doğru değil. Daha yeryüzündeyken İsa Mesih ne dedi? Matta 28:18. Gökte ve yeryüzünde bütün kuvvet bana verildi. Bak, bütün kuvvet bana verildi ve İsa bu kuvveti kullanmayacak mı? Madem öyle, İsa onu hemen kullanmaya başladı. Son zamanlar İsa'nın göke alınması ile başladı. Bir daha söylüyorum. Son zamanlar, bu sözü çok kullanıyoruz. Dünyanın sonu, son zamanlar. İşte dünyanın sonu, son zamanlar İsa'nın göke alınması ile başladı. 2000 seneden beri son zamanlar içinde bulunuyoruz. Yani bu çok, birçok imanlar bunu anlamıyor. Çok ters geliyor onlara. Hayır. Artık bir şey beklemiyoruz. Gökten başka bir şey olmayacak. Son zamanlar başladı. Bu son zamanlar içinde bulunuyoruz. 1. Yuhanna mektubunda Yuhanna diyor ki, son saatte bulunuyoruz. Son saatlerdir yaşıyoruz. Bırak gün, saatlerde yaşıyoruz diyor. Tamam mı? Son günlerde gerçeklerini yaşıyoruz. Evet. Artık son zamanları içinde yaşıyoruz. Ve bu son zamanlar için iki tane fikir. Son zamanlar için, yani bu periyot için, 2000 seneden beri var olan bu çağ için iki fikir çok önemli. Ve biraz daha derinlere dalacağız şimdi ama sabredin. İki tane fikir dedik. Ve iki tane sayı var. Ve bunların sembolik bir anlamı var. Ve bunların sembolik anlamını iyice öğrenmeliyiz. 7 ve 3,5. 7 ve 3,5. Hemen anlaşılıyor. Birbirlerine ters bir şey değil mi? 7 başka, 3,5 birbirine. Nasıl geliyor bize? 7 bildiğimiz gibi tamamlık sayısı değil mi? Mükemmellik sayısı, Allah'ın eksiksizlik sayısıdır. 7 ruh değil mi? Ve böylelikle 7 gün içinde dünyayı yarattı değil mi? 3,5 gene onun yarısı. 7'nin yarısı. Yani kırık bir sayı. Tamam değil. Bekliyoruz bir şeyler olsun da tamamlansın. 3,5 denedince olmadı, bir şey lazım olsun değil mi? 7 oldu mu rahatlıyorsun. Oh ne güzel, artık hiçbir şey eksik değil diyorsun. Allah 7. günde işlerinden rahat etti değil mi? Hatırlıyoruz değil mi? Dünya yarattıktan sonra 7. gün, 6 gün iş, 7. gün tamamlandı. Eksik bir şey yok, her şey yerinde. Yapılacak bir şey kalmadı. Ama 3,5 oldu mu sanki huzursuzsun, eksiklik var. Büyük özlemle bekliyorsun bir şey olsun. Onun için bu 3,5 sene İsa'nın 1. ve 2. gelişin arasındaki zamanı gösteriyor. Bir daha söylüyorum. Bu şimdi çok çok tartışılan bir konu ve çok kişi burada yani anlamıyorlar, sembolik düşünemiyorlar. 3,5 sene. 3,5 sene bazı kişiler sanıyor bu yani bizim düşündüğümüz 3,5 sene. Hatta diyorlar 42 ay 1260 gün diye geçiyor. Sanki bukvalno. Yani öyle bir periyot olacak, öyle bir zaman olacak dünyanın sonuna doğru. 3,5 sene büyük sıkıntı var. Önce bir şey yok, sonra dünyanın sonu ama tam 3,5 sene. Hayır. 3,5 sembolik bir anlam taşıyor ve kırık bir zaman, eksik bir zaman. 2000 seneden beri bu 3,5 senenin içinde yaşıyoruz. Çok kişi buna razı gelmeyecek çünkü fikirler farklı. 3,5 dedik çünkü daha 7'ye varamadık. Bir eksiklik var. İsa daha gelmedi. Onun için 3,5. Onun için eksiklik. İsa gökten gelsin, o zaman 7 olacak. De öyle bir beklentimiz var. Dediğimiz gibi bu bekleme, bu kırık zamanı, bu beklenti zamanı için değişik adlar var. 3,5 yıl, eravno 42 ay, eravno 1260 gün ve başka bir söz, zamanlar, zaman ve yarım zaman. Daniel kitabında öyle bir laf kullanılıyor. Zamanlar 2, zaman 1 ve yarım zaman. Buçuk, yarım. 3,5. Değil mi? Ve şimdi açıklama kitabına bakarken 3 tane seri görüyoruz. Yani 3 kere 7 görüyoruz. 7 mühür var. Kuzu 7 mühürü açıyor arka arkaya. Ve sonra 7 tane borazan var. Biliyorsunuz Musa'nın zamanında Rab buyurdu ki borazanlar yap ve halkı bir araya çağırmak için bunları kullan. Bu borazan ötürüldüğü zaman halk lazımdı toplansın. Ve bu okuduğumuz kitap Vahiy kitabında 7 tane borazan görüyoruz. Ve en sonunda 7 tane tas görüyoruz. Tas. Tamam mı? Tas her zaman bir şarap tasıydı. Yani eskiden şarapları böyle taslarda içerdiler. Ve bazen biliyorsunuz hani dipte böyle acı bir tortu dediğimiz böyle bir tozlar var. Onu içemezsin. Ama kral sana buyurdu mu içeceksin diye, o zaman mecbursun içmeye. Ve bu yedi taslar Allah'ın öfkesini gösteren taslardır ve onlar dökülüyor. Üç tane yedi. Yedi mühür, yedi borazan ve yedi tane tas. Rab dünyayı, dünyadaki insanlara bela veriyor. Bela veriyor. Bu üç, yani yediler serisinin içinde görüyoruz nasıl arka arkaya Rab dünyaya, bütün dünya üzerine kendi öfkesini döküyor. Kendi, yani kendisi bela veriyor. Hatırlıyor musunuz? Nerede bela söze geçiyor? Nerede bu fikir var? Var mı öyle bir olay nasıl Allah, evet değil mi? İsrail halkı köleyken, o zaman Rab onların başını ezen Mısır halkına, daha doğrusu Firavun'un başına bütün bu 10 tane bela verdi. Ama şimdi 10 tane yok, 3 tane 7 var. Korkunç değil mi? Demek aynı durumdayız. Biz İsrail halkı gibi kölelik zamanındayız. Yani dünya sistemi bizi eziyor, bizi baskı yapıyor ve Rab bela gönderecek, bela gönderecek bu yeryüzüne bizi serbest bırakmak için. Evet. Ve şimdi bu serilere bakarsayız, biraz daha detaylı konuşayım, kusura bakmayın, biraz zor olabilir ama dikkat edin. Hani 3 tane seri dedik ki, 3 tane 7. Birinci 7 mühürler serisinde ve ikinci seri, yani borazan serisinde, o da görüyoruz, bir sıra görüyoruz. 4 ve 2 ve 1. Önce 4 tane olay oluyor, 4 olay oluyor, bunlar birbirine benziyor. Ve burada görüyoruz nasıl 4 tane beygir çıkıyor meydana. Tamam mı? İkinci serisinde görüyoruz 4 tane gökten bazı şeyler düşüyor yeryüzüne. Ondan sonra belalar oluyor. Sonra 2, ondan sonra 1. Bunlar iç içe. Yani 7. mühürün içinde başlıyor 7 tane borazan. Ve 7. borazanın içinde başlıyor hani 7 tane tas. Sanki böyle Rus kuklalar var ya, matroşka diyorlar değil mi? Onlar iç içe. Ve bunlar da aynı sistemde o karşımıza çıkıyor. 4 mühür açılacak ve her açtığında bir beygir ortaya çıkıp dünyaya ve bela getiriyor. Sonra 2 tane bela daha geliyor ama 7. mühür, o açınca bir şey olmuyor. Ama 7. mühürün içinde 7 tane borazan var. Neden öyle? Artık 3. serisine gelince o da öyle bir şey yok. Birden 7'ye kadar tak tak tak tak tak arka arkaya belalar geliyor. Neden öyle? Neden Rab öyle bir sistem yaptı? Bunu yapmakla sanki gösteriyor ki bela veriyor ve sana bu frene basıyor. Spiraçka basıyor. Pauza. Ondan sonra yeni bir seri ve gene duruyor. Sanki Rab kendi öfkesini erteliyor. Biraz gösteriyor halk, bütün dünya anlayışa gelsin. Ondan sonra bekliyor. Ama bu son serisinde artık beklemek yok. Bu artık Allah'ın son öfkesi. Tövbe için fırsat kalmadı. Dönesen yok öyle bir fırsat. Geç oldu. Ve bu 7 tane tas dökülünce diyor, dönüş yok. Bu artık Rab'in son öfkesi. Demek Rab bekliyor. Bekliyor. Bugüne kadar bekliyor, insanlar dönsün. İnsanlar tövbe etsin. İnsanlar akıllansınlar. Evet. Aynı kalıbı burada görüyoruz. Tamam. Evet. 1. Timoteus 2:4 şöyle diyor. O istiyor bütün insanlar kurtulsunlar ve hakikati anlayacak derecesine gelsinler. Ne güzel bir şey. Rab dünyaya bela gönderdiği zaman bile onun sevgisini gösteriyor. Yani diyelim hani böyle kafa kaldıran, seni hiç seslemeyen bir evlat varsa uyarıyorsun. En sonunda ceza veriyorsun. Hayır, para yok bende. Kendi yoluna bak. Ama aç kalacak, kalsın. Başka türlü akıllanmayacak. Rab dünyaya belaları öyle gösteriyor. Niçin bunu yapıyorsun? Niye çocuğuna öyle davranıyorsun? Çünkü seviyorsun onu. Görüyorsun adam kötü yola gidiyor. Ölüme gidiyor. Ve uyarmazsan, böyle bazı şeyler yapmazsan, bu sevgi değil. Bu ilgisizlik. Ve aynı biçimde Rab dünyaya yargıları, yani belaları gönderdiği zaman bu kendi sevgisinden ötürüdür. Zor anlamak. Biz etrafımızda kötü şeyler görüyoruz. Hastalıklar, savaşlar, zelzeleler bilmem ne. Ama bunlar hepsi Rab dünyayı, insanları sevdiği için daha da uğraşıyor. Ne zaman diyor ben seni bırakıyorum, o zaman kork. Ne zaman kendi hayatında hiçbir hastalık, hiçbir bela, hiçbir zorluk olmadı mı? Peki ve böyle yaşıyorsun, kendi yoluna gidiyorsun Rab'den uzağa, o zaman kork. Çünkü Rab artık seni bıraktı kendi haline. Evet, dedi ki bu birinci fikir. 7 ve 3,5. İkinci bir fikir daha var. O da doğum ağrıları, doğum sancıları. Bakıyorum çoğunuz kadındır ve çoğunuz belki doğurmuşsunuz. Biliyorsunuz doğum sancıları nedir? Korkunç bir şey. Şimdi bana siz erkekler anlayamazsınız mı? Ne kadar ağrı çekiyoruz, değil mi? Öyle bir şey. Bir bebek dünyaya geldiği zaman bu hemen olmuyor, değil mi? Bazen filmlerde, komedyada da öyle ay kadın gibi ay sekundada doğum yapıyor. Biliyorsunuz böyle değil. Nasıl oluyor? Saatlerce sürüyor ve hatta hemen olmuyor. Yani aylar öncesi, haftalar, aylar öncesi bile bebek kendine gösteriyor, haber veriyor. Geliyorum. Nasıl? Ay birinci doğum sancısı geliyor. Öyle değil mi? Doğum sancıları nasıl bir şey? Sanki bebek diyor ki hey benim doğumam yakınlıyor, hazırlık yap. Uyarı var burada. Doğum sancılar haftalarca hatta aylarca önce ilk defa oluyor. Ama kısa ve zayıf. Ve kadın unutuyor onu. Ama sonra ne oluyor? Gittikçe daha ağır oluyor ve gittikçe daha sık oluyor, değil mi? Hızlanıyor. Hem daha kötü oluyor, daha fazla sancı oluyor, daha ağır oluyor. Hem de daha araları daha kısa. Ve en sonunda her 10 dakika, her 5 dakika, her 2 dakika o zaman iyice doğum yaklaştı diyorsun, değil mi? Aynısını okuyoruz İncil'de. İsa Mesih dünyanın sonu, bu 3,5 sene zamanı, hani 2000 senedir. Aynı sistem bu son zamanlar için geçerli diyor. Matta 24'te 7 ve 8 şöyle okuyoruz ve bu ayetleri biliyoruz. Millet milleti karşı kalkacak. Krallık krallığa karşı kalkacak. Kimi yerlerde kıtlıklar ve zelzeller olacak. Dünyanın sonu. Ama bakın ayet 8. Bütün bunlar sadece doğum sancılarının başıdır. Bakın. Ne demek oluyor? İsa Mesih'in göğe alınmasından sonra bu başladı bu periyot, bu zaman. Önce yavaş ama gittikçe hızlanacak. Asıl sona doğru. Dünyanın sonu da aynı olacak. Aslında oluyor dakikada. Olacak sözü bile yanlış. Dakikada oluyor. İsa'nın ikinci gelişinden yüzlerce sene önce savaşlar, hastalıklar ve öbür belalar meydana geliyor. Sonra gene duruyor. Yüzlerce sene bir şey yok ama gittikçe çoğalacak ve gittikçe daha fena olacak. Daha sık ve daha korkunç olacaklar. Ve en sonunda İsa gökten dönecek. Herkese görünecek ve yeni bir çağ, Allah'ın sonsuz hükümeti öyle doğacak. Aşağı yukarı anladık şimdi sistem nedir. Ve şimdi görüyoruz kuzu hazırdır bu mühürleri açmaya. Dediğimiz gibi bunu nasıl anlayalım? Biz bu zamanların içinde yaşıyoruz ama gittikçe hızlanacak, gittikçe buna şahit olacağız. Okuyorum. 6. bölüm ayet 1 ve 2. Ve gördüm kuzu o 7 mühürden bir tanesini nasıl açtı. O zaman işittim 4 malun biri gel dedi. Ve onun sesi gök gürüldemesine benzerdi. Bir de baktım ve işte beyaz bir beygir. Kim onun sırtına binmişti? Onda bir yay vardı. Ona bir taç verildi ve yensin diye kazanan biri gibi çıktı. İlginç bir şey. İsa mühürü açıyor. Ve biz bekliyoruz, İsa artık hükümete geçiyor, iyi şeyler olacak değil mi? Ve ne oluyor? Birisi diyor, bir beygir gördüm. Beyaz bir beygir ve onun sırtında biri vardı ve onun elinde bir yay. Birçok kişi bu 4 beygir ayrı olaylar gibi kabul ediyorlar. Sanki Allah dünyanın sonunda değişik şeytanlar salacak. Öyle bir düşünce var. Ama bu 4 beygir arka arkaya geliyorlar. Demek bu da bir zincirleme var. Bir logika var, bir belli bir gelişimi gösteriyor. Beyaz beygir ortaya çıktığı için ancak ondan sonra ikinci beygir çıkabilir. İkincisinden sonra ancak o zaman üçüncüsü ve ondan sonra dördüncüsü çıkabilir. Ve bunlar bir savaş zamanında halkta neler olduğunu anlatıyor. Bunlar bu dört beygir sanki normal bir savaşın gelişmesi gösteriyor. Yani ve her zaman sıralaması aynıdır. Önce beyaz, sonra kırmızı, sonra kara ve en sonunda soluk renkli. Buna bakacağız tane tane. Beyaz beygir. Birinci mühür açılınca budur. Sanki diyor ona bir şey fazla bir şey action olmuyor. Ne diyor? Beyaz beygir kim onun sırtına binmişti ona bir yay var idi. Ve taç verildi ona ve yensin diye kazanan biri gibi çıktı. Yensin diye. Yani güç, yani büyük bir politik güç var onda. Büyük bir kral olacak bir beygirin üstünde. Beyaz hem de. Evet, bugünlerde beygirler bize biraz yabancı. Ama eski zamanlarda, en başta önemli biz bunu anlayalım. Normal insanlar beygiri binmezdi. Biz alışıkız köylü, biniyor beygiri gidiyor bir. Hayır, öyle değil. Beygirler çok seyrek ve çok pahalı hayvanlar idi. İnsanlar daha fazla eşekleri kullanırdılar. Beygirler ancak zenginler, soylular ve en fazla askerler için idi. Beygir demek asker, bir tank gibi. Büyük bir silah. Çünkü beygirde kim savaşırsa yukarıdan çok daha kolay düşmanını öldürebilir. Evet, onun için Rab yasanın tekrarı kitabında 17. bölümde yasak ediyor. İsrail kralları hakları yoktu fazla beygir toplasınlar. Neden? Çünkü bunlar savaş için kullanılıyordu. Ve sen savaşırken beygirlerine güvenmeyeceksin diyor. Bana güveneceksin. Rab öyle diyor. Tamam mı? Onun için anlıyoruz beygir savaş için kullanılıyor. Evet. Ve o beyaz beygire binmiş olanın işi hemen belli oluyor. Zafer kazansın. Yengi kazansın. Büyük bir imparatorluk kursun. Normal olarak bir dil, bir devlet. Ama ne zaman birçok diller için konuşuluyor, o zaman bir imparatorluk, yani krallıklardan oluşan bir şey. Normal olarak devletlerin arasında bir denge var, öyle değil mi? Her devlet biliyor, benim sınırlarım buraya kadar, komşu devletleri var, ne sen bana dokun, ne ben sana dokunayım. Normal bir denge var. Kimse kendini daha büyük göstermiyor, kimse büyük savaş istemez. Ama ara sıra daha güçlü birisi çıkıyor. Sanki bir kişi çıkıp bütün dünyayı ele geçirmeye bakıyor. Ve bu beyaz beygiri binmiş olan öyle bir kişidir. Evet. Ve birçok kişiler diyor ki bu İsa'dır. İsa'dır. Çünkü açıklama aynı kitapta 19. bölümde İsa Mesih öyle gösteriliyor. Gökten beyaz bir beygirin sırtına binmiş dönüyor ve bütün melek ordusu onunla birliktedir. Ve bu iki hayvan aynı diye diyorlar, o da beyaz beygir, bu da beyaz beygir. Demek ki bu birinci mühürü açılınca İsa Mesih'tir. Ama tabii bu doğru değil. Çünkü İsa kendisi açıyor. Kendi kendini mi gönderiyor? Hayır. Bu da logika yok. Demek başka bir şey var. Başka bir şey istiyor göstersin. O Mesih değil, onun kopyasıdır. O Mesih değil, o anti-Mesih'tir. Antihrist. Tamam mı? Mesih'e karşı olan, Mesih'i kopya eden, ben Mesih'im diyen bir kişi. Evet, antihristtir, anti-Mesih. Mesih'e karşı duran ve aynı zamanda onu kopya eden bir kişi. Mesih'in krallığı bu dünyadan değildir. Ama insanlara barış ve yaşam getiriyor. Ama bu anti-Mesih'in krallığı bu dünyanın gücüyle, silahlarla, parayla kuruluyor. Ama insanlara ölüm getiriyor. Ve bunu şimdi göreceğiz. Evet. Ama bazen diyebilirsiniz yani her zaman büyük krallıklar vardı. Her zaman da olacak. Onun neresi antihrist? Büyük krallıklar her zaman var idi. Bu adam neden antihrist olsun? İsa'dan sonra birçok kişi kalkıp ideolojiyle dünyaya sözle barış getirmek amacıyla dünyaya çıktılar ve savaş getirdiler. Ve bunu gösteririz. Bir ideoloji. Mesela görüyoruz bu adamın elinde kılıç yok. Ne var onda? Bir yay. Beygiri binmiş yayı kullanan savaşçılar Yuhan'ın zamanında daha fazla İranlılar gösteriyor. Ve onlar Roma İmparatorluğu'nun en büyük düşmanlarıydı. Sanki biraz politik bir bakış var burada. Hani gün gelecek baş düşmanlarımız bizi yenecekler diyor Yuhan'a. Ve sonra Orta Asya'dan gelen halkları gösteriyor. Değil mi? Ve hep Orta Asya'dan gelen savaşçılar beygire binip hani ok ve yayla savaşırdılar, dil kılıçla. Ve böylelikle görüyoruz, nasıl İsa'dan sonra gittikçe daha fazla böyle imparatorluklar çıkıyor meydana ve onlar yani Antikrist gibi çalışıyorlar. 5. yüzyılda Atilla ve Hun İmparatorluğu, duydunuz mu Atilla? Büyük bir Hun İmparatorluğu. Bütün Roma İmparatorluğu onun önünde titriyordu. Neredeyse yok olacaktı Roma İmparatorluğu. 7. yüzyılda Araplar ve Muhammed'in ordusu. Apaçık Antikrist. Onlar da geldi değil sadece savaşmaya ama bir ideoloji getirmeye. Getirdiler yani bir inanç sistemi getirmeye. 13. yüzyılda görüyoruz Cengiz Han, duydunuz mu? Mongollar geldi ve biz birkaç sene sonra Timur Lenk yani. Onlar insanların %5'i öldürdüler savaş için. O kadar korkunç bir zaman oldu. Tabii 15. yüzyılda görüyoruz Osmanlıları. Osmanlı İmparatorluğu yayıldı bütün Avrupa'ya, bütün Asya'ya. Ve ne amaçlan? Değil sadece para kazansınlar diye, toprak kazansınlar ama bir ideolojiyle. İslamiyet'i Avrupa'ya getirmek, bütün Avrupa'yı Müslüman yapmak istediler. 19. yüzyılın başında Napolyon çıktı. Napolyon duydunuz mu? O çıktı ve Fransız devrimi, ateist bir düşüncesi bütün Avrupa'ya yaymak idi. O Napolyon savaşmadı toprak kazansın diye ama bütün Avrupa'ya ateizmi getirmek için. Ve onun zamanındaki bütün Hristiyanlar antikrist geldi. Eski kitapları okuyoruz ve herkes Napolyon'a antikrist dedi. Ve artık 20. yüzyılda, 100 yıl önce faşizm ve komünizm. Ve bu iki ideoloji 200 milyon kişinin ölümüne sebep oldu. 200 milyon kişi öldü faşizm ve komünizm ideolojisinden. Evet, işte Rab diyor ki böyle mühür açılınca o artık huzuru kaldıracak. Serbestliği kaldıracak. Ve hepsi bir diktatörlük sistemi getirdiler. Bugün devletimiz bazı şeyleri yasak ediyor. Bazı şeyleri yani kısıtlıyor ve biz panike düşüyoruz. Ne oluyor? Sen düşünebiliyor musun? Yaşlılar hatırlıyor komünizmin altında yaşamak neydi? Yani biz alışıkız serbest insanlar olarak yaşayalım. Kimse bize karışmaz. Ama öyle zamanlar gelecek ki biz de anlayacağız ne demek oluyor bu. Alışıkız istediğimiz zaman istediğimiz yerde toplantı yapalım. Alışıkız. Ve azıcık bir laf çıktı ay korku içinde herkes panikaya düşüyor. Ama bu serbestlik senden alınırsa bütün olarak tamamen derlerse yani yok artık toplanmak. Toplantı tamamen yasak oluyor. Tamam başka şey için, futbol için, müzika için toplanabiliriz ama İsa Mesih için toplanamazsın. O zaman bugünkü durumu özlersin değil mi? O zaman Rabbi arayacağız değil mi? O zaman bunu ne kadar kıymetli olduğunu anlayacağız. İkinci mühüre geçiyoruz. Ayet 3. Ne vakit ikinci mühürü açtı? İşittim nasıl ikinci mağluk gel dedi ve başka kırmızı bir beker çıktı. Kim onun sırtına binmişti ona verildi. Yeryüzünden barışı kaldırsın. Öyle ki birbirlerini öldürsün ve ona büyük bir kılıç verdi. Artık savaş başlıyor. Nasıl? Bu savaşlardan kaçıyoruz, istemiyoruz. Ama bu savaşı başlatan kuzudur. O sebep oldu. İkinci beker kırmızıdır. Kan rengi değil mi? Hemen anlaşılıyor. Gelişmenin ikinci adımı savaştır. Tarihin başından savaşlar vardı. Her zaman savaşlar oldu. Ama dünyanın sonuna yaklaştıkça bu savaşların pulsu sanki ve şiddeti gittikçe artacak. Onu görürüz. Doğum sancıları gibi artacak. Biz öyle bir barış zamanının içinde yaşıyoruz ki savaşı hayal etmek zor bir şey değil mi? Hiçbirimiz savaş nedir bilmiyoruz. Bulgaristan'da son gerçek savaşı Balkan savaşları. Yani 100 sene önce. 100 sene önce son gerçek savaş oldu Bulgaristan'da. Artık 4 tane kuşak geçti. Senin dedenin dedesi son defa küçükken savaş görmüştür. Ve biz sanıyoruz öyle gidecek. Biz alıştık bu sisteme. Sanki hep öyle gidecek. Ama o her an değişebilir. Biz alıştık. Sanki bizim hakkımız var. Barış zamanı içinde yaşayalım. Huzurlu. Ama bu senin hakkın değil. Rab bunu bir günde alabilir senden. Tamam. Hatırlıyorum 20 sene önce Yugoslavya. Daha büyükler bunu hatırlayacak. Yugoslavya rahat bir devletiydi. Çok rahat. Turizm bu arada o da rahat yaşadılar insanlar. Marshal Tito o karışık devlet içinde yani 10 tane millet vardı. Ve onları hepsi barış içinde yaşadılar. Marşal Tito'nun yüzünden. Serbest ve huzurlu bir devlet olarak. Ama sonra bu Tito ölünce ne oldu? Birden bir patlama oldu. Bütün halklar birbirlerini yok etmeye başladılar. Sırplar, Hırvatlar, Bosnaklar, Kosovalılar. Hepsi birbirlerinin düşmanı oldu. Komşu komşuya düşmanı oldu. Ben bazı göçmenlerle, o zaman savaştan kaçanlarla konuştum, hatırlıyorum. Ve bana birisi anlattı ki, bir yani bakıyorum bir kadın benimle konuşuyor, saçları bütün beyaz. Ve bana anlattı ki bir gece içinde korkudan saçları bütün beyaz oldu. Çünkü her tarafta bombalar düşüyor, her tarafta ölüm oluyor ve bu korkudan böyle oldu. Başka birisi anlattı ki onun komşusu erkek Sırp, kadın Hırvat'ıymış. Tamam mı? Ve üç tane kızları varmış. Bu adam bir gece çıkıyor, çetniklere katılıyor ve ertesi gün kendi evine bomba atıyor. İçeride kadın ve kızları var. Nereden bu nefret? Büyük bir patlama oldu. Bu nasıl oldu diyeceksin. Nasıl? Bu insanlar nasıl? Şeytan o kadar çalışabilir mi? Evet, şeytanın parmağı var burada ama bir adım daha geri gidersen başka bir hakikat çıkıyor ortaya. Ona verildi diyor. Yeryüzünden barışı kaldırsın. Ona kim verdi? Kuzu. Kuzu verdi ona bu gücü. Öyle ki birbirlerini öldürsünler ve ona büyük bir kılıç verdi. Onu kim yaptı? Kuzu. O mühürünü açtı. Kuzu o kılıcı verdi. Ve şimdi logika, mantık duruyor. Anlamıyoruz. Nasıl? Değil mi bir kuzu? Barış getirin. Yavaş, sevgi dolu. Nasıl o savaşlara sebep olabilir? Olabilirdi burada bugün sizi böyle pamuk şekeri gibi bir vaaz yapayım. Nasıl akşam bir köydeydim yani. Orada da böyle laflar oldu. Biz imanlar dua ettik mi? İman ettik. Başımıza hiçbir şey gelemez. Olabilirdi böyle laflar yapayım. Buna çıkacağınız ay ne güzel şey, bazı işittik bugün. Ne güzel bir şey. Ama gerçek öyle mi? Bir pasiyente bir hastada bir korkunçluk, bir korkunç bir hastalık varsa daha iyi değil mi doktor onu açıkça söylesin? Yoksa onu eve yollasın daha mı iyi? Hayır. İncil'de başka bir şey göremiyoruz. Tabii ki birçok imanlar diyor ki biz burada olmayacağız. Bu Goryam Skrip büyük sıkıntı zamanı başlayınca kilise gökte olacak. Biz yukarıdan sanki seyredeceğiz bütün bu olayları. Acaba öyle mi? Yoksa bu savaşlar olunca imanlılar da mı öldü? Hastalıklar gelince imanlılar da mı hastalandı? Ha? İşte bunu düşünün. Bunu düşünelim yani. Hangisi daha doğru, hangisi daha gerçekçi? İsa Mesih ne konuşuyor burada? Biz dua ediyoruz, Rab hastalık olmasın, Rab açlık görmeyelim, Rab bütün problemleri kaldır. Ve anlamıyoruz, Rab'in kendisi o şeylerin sebebidir, o yapandır. Biliyor musun birçok kişi bana bugün hiç razı gelmeyecekler sözlerimi ama İncil böyle konuşuyor. Evet, İsa'dan önce de savaşlar vardı ama o savaşların çoğu ne için yapılırdı? Güç, şöhret, para, toprak için. Ama Mesih'ten sonra en korkunç savaşlar yapılıyor ideoloji üzerine, inanç üzerine. Tamam mı? Evet, bir ideoloji dünyaya sözde barış ve huzur getirecek ama en sonunda savaş ve ölüm. Hatırlıyor musun komünist zamanında ne sloganlar vardı? Mir, Drujba, bütün dünya değil mi kardeş olacak, biz barış getireceğiz. Ve ne oldu? Rus devriminde 6 milyon kişi öldü. Komünizm yani başa geçene kadar Lenin zamanında 6 milyon kişi öldü. Öyle komünizme kuruldu. Birinci Dünya Savaşı'nda 15 milyon kişi öldü. Birinci Dünya Savaşı'nda 15 milyon kişi öldü. İkinci Dünya Savaşı'nda 70 milyon kişi öldü. Rusya'da Stalin 40 milyon kişi ölümüne sebep oldu. Ve Çin'de Mao Zedong 60 milyon kişi. Ve bunlar hepsi ideoloji adına. Hepsi dünyaya barış getirmek için sözde. Ama en sonunda yüzlerce milyon kişi. Acaba 3. Dünya Savaşı'nda kaç yüz milyon ölü bekleniyor? Biz barışı ve rahat yaşamaya bir hak gibi kabul ediyoruz. Ama Rab onu bir sekundada alabilir bizden. O zaman önemli konular meydana çıkacak. Düğün mü önemli? Bagaj mı önemli? Saçların mı önemli? Eğlence mi? O zaman tek bir konu var. Hayatta kalasın. Canını kurtarasın. İşte o zaman dua etmeye öğreneceğiz. Gerçekten. 3. mühüre geçiyoruz. Ne vakit 3. mühürü açtı, işittim Nasıl üçüncü mağluk gel dedi. Bir de baktım ve işte kapkara bir beygir. Ve onun sırtına kim binmişti, onun elinde bir kantar vardı. Ve işittim sanki dört mağluğun ortasından bir ses geldi. Dedi ki bir kilo buğday bir dinara ve üç kilo arpa bir dinara. Ama zeytinyağı ve üzümlere dokunma. Savaşın sonucu kıtlıktır. Her zaman öyle oldu. Üçüncü beygir kapkara. Onun elinde ne silah veya da başka bir silah yoktur. Onun elinde bir kantar var. Kantarla mı insanı öldüreceksin? Evet, açlıktan ölen çok. Biz bugün açlık nedir bilmiyoruz. Öyle bir şey kalktı. Yani bu da yoksa Afrika'dan, Amerika'dan, Kanada'dan, Rusya'dan alacağız. Bulgaristan'da hiçbir rekolte olmasa bile açlık yok. Ama eskiden bu çok korkunçtu. Eskiden yani gerçekten milyonlarca kişi açlıktan ölürdü. Ve açlık aslında demek pahalılık demektir. Her zaman yemekler ama o kadar pahalı ki, çünkü uzaktan geliyorlar, çoğu halk bunu alamıyor. Üçüncü bela ekonomik bir beladır. Tamam mı? Düşmanın orduları bütün yentileri çalmışlar, ekinleri yakmışlar. O kadar kişi öldü ki tarlada işleyecek insan kalmadı. Yentiler pahalı oluyor. Bir kilo buğday diyor. Bir kilo buğday. Bir kilo buğdaydan bir somun ekmek yapabilirsin. Büyük bir somun ekmek. Tamam mı? Bir dinar. Bir dinar diye eskiden bir işçinin, bir askerin günlüğüydü. Nanitsasıydı. Yani yemeğiydi. Yani bir günde bir dinar alırdın. Sen düşün, bütün gün 10 saat, 12 saat işlemişsin. Ağır bir iş yapmışsın. Ve en sonunda verilir o kadar para, ancak bir ekmek alabilirsin. Demek sadece kendi kendine besleyebilirsin. Ya kadın, kızanlar yok onlara. Bu ekmeği böleceksin. Evet, sonunda sadece bu. Ancak bir ekmek alırsın. Öyle ki yarına bir daha çalışasan. Hiçbir anlam kalmıyor hayatın. Benim dedem 1929 senesinde genç iken dünya ekonomik krizi oldu. Anlattı bana. Dünya ekonomik krizi. Öyle bir zamanıydı. Bütün hafta işledi. Cumartesi günü kamyon geliyor. Ve taze basılmış para. Henüz çıkmış matbaadan para. Her işçiye bir çanta dolusu para. Milyarca. Ama tabii bu milyarların değeri yok. Alıyorsun, gidiyorsun. Anlattı ki hemen aldım, kopuştum. Yani bakkala, kasaba, işte bir magazinlere haftalık borcumu sildirdim. Çünkü bir gün beklersin, bu paranın değeri kalmıyor. O kadar büyük bir stres. Evet. Ne oluyor? Biz alıştık bolluğa. Bolluğa alıştık. Eski günleri bile unuttuk. Alıştık dükkanlarda 30 çeşit yoğurt ve 20 çeşit tuvalet kağıdı bulunsun. Bizi normale geliyor artık. Bu bolluğa alıştık. Eskileri hatırlayacak. Bekliyorsun 3 saat, 4 saat, 5 saat önünde. Ekmek var mı? Ha? Bir çeşit vardı. Biz sadece bunu bekledik. Ama biz bugün, gençler hiç bilmiyor zorluk nedir. Ama aslında o eski günlerde aşırı değildi. Gene bir şeyler var ama hepten kıt olunca ha? Ne olacak? Önce özellikle gurbette yaşayanlar kardeşlerimiz bu bolluğa daha da fazla tadıyorlar. Ve sanıyorlar ki onların haklarıdır. Hakkımız var bolluk içinde yaşayalım. Hakkımız var, seçme hakkımız olsun. Ama bu değil doğru. Bu bir hak değildir, bu Rabbin merhameti şimdilik kısa bir zaman için bizi bu fırsatı tanıyor. Ve her an elimizden alınabilir. Ne zaman uyanacağız? Ne zaman anlayacağız bu hayatta en önemli konular nedir? Ve o günler için hazırlık yapalım. O günler gelince başımıza sen hazır mısın? Hayatımız çoğu defa oyuncaklarla geçiyor değil mi? Hep oyuncaklarla uğraşıyoruz. Meşguluz onlarla, kafamız, paramız, yüreğimiz böyle oyuncaklara gidiyor. Ama Rab krizalara getirdi mi? O zaman asıl konulara uyanacağız. Evet, biz hep bu krizalar için gidiyor mu? Yani özellikle bizim Bulgaristanlı kardeşlerimiz, birçokların imanı da çok zayıftır. Yani sanki sadece bu bizim rahatlığımızı görüyoruz ve Rab'in işidir, işi gücü yok başka, bizim rahatlığımızı korusun ve yeniden yerine getirsin. Sanki Rab İsa onun için öldü, dirildi, senin keyfini çoğaltırsın yani, rahatını bozmayasın. Ve bir şey olunca, başımıza gelince hemen yalvarıyoruz. Rab al bizden bu korkunçluğu, al bu bela benden. Ve birçok kişi gerçeklerle yüz yüze gelince imandan vazgeçiyorlar. Kabul edemiyorlar ki İncil'in Allah'ı öyle. Hani bazıları diyor, tamam eski antlaşmada İsa'dan önce ete, o Allah çok strongydı, çok sertiydi. Ama bugün İsa yumuşaktır. İsa geldi, senin iyiliğini düşünsün. Bakın Amos peygamberinde, Amos 3:6 şöyle yazıyor. Şaşırtıcı bir ayet. Rabbin onayı olmadan bir kentin başına felaket gelir mi? Ama bu tercüme yanlış bir tercüme. Yani bakıyorum onu biraz yumuşatmaya başladı bu ayet. Asıl tercümesi böyle. Bir kasabanın başına bir felaket gelebilir mi ki Rab o felaketi yapmasın? Asıl tercüme bu. Görüyor musunuz? Değil şimdi sadece izin veriyor. Rab kendisi yapıyor bunu. Neden? Neden? İmanlılar ona daha yakın olsun diye ve imansızlar uyansın diye. Değil mi? Dördüncü mühüre geçiyoruz. Ne vakit? Dördüncü mühürü açtı. İşittim nasıl dördüncü mağluk gel dedi. Bir de baktım ve işte kül renginde bir beygir. Ve onun sırtına kim binmişti? Onun adı ölümdür. Ölüler devleti onun peşinden geldi. Ona dünyanın bir çeyreğinin üzerine hak verildi. Öyle ki kılıçla, kıtlıkla, salgınlıkla ve dünyanın yırtıcı hayvanlarıyla öldürsün. Son bu. Korkunç bir savaş olduktan sonra değil sadece bir iki kişi ölsün ama bütün kasabalar, bütün bölgeler yok oluyor. Öyle bir derece geliyor ki yani yırtıcı hayvanlar dönüyor. Aslanlar, kurtlar, ayılar kasabaya iniyorlar. Çünkü insan kalmadı. Ve diyor ki dünyanın bir çeyreğini neyle? Kıtlıkla, kılıçla, salgınlıkla. Yani virüslerle. Dörtte biri yok etsin. Onun için diyor ki yani son derece budur. Soluk bir renk. Onun elinde bir şey yok ama bazı resimlerde onun elinde bir orak veriyorlar. Bir orak. Nasıl bir çiftçi başakları kesiyor böyle. Bakmıyor başağı tek tek. Yüzlerce başak birden kesiyor değil mi? Aynı biçimde tırpan gibi. Tırpan da bu dördüncü beygirin elinde bunu gösteriyor. Bir tırpanla masovu insanları yok edecek. Bütün bunlar ne kadar korkunç ise belki diyeceğiniz bunun okumanın faydası yok. Daha fazla korktum şimdi. Öyle mi? Hayır. Yuhanna bunu yazmadı. Biz imanlılar korkalım diye. Ve daha korkunç şeyler var. Diyeceksiniz bundan daha korkunç ne olabilir ki? Bütün bunlar ne kadar da korkunç ise çok daha korkunç bir mesele var. Ve biz bunu belki haftaya devam edeceğiz. Bütün bu durum içinde olan bir kişi ne anlayabilir buradan? Ne çıkarabilir? Ne sonuç çıkarabilir? Biz imanlılar bu şeylerden korkalım mı? Biz imanlılar burada olacağız mı? Oluyoruz mu? Bulunuyoruz mu? Bulunacağız mı? Evet, biz bunların içindeyiz. Ama nasıl? Bizim için durum daha farklı. Ve şimdi gelecek epizod için kısa bir alıntı yapacağım da böyle. Yani iştahınız olsun. Daha böyle korkunç ne olabilir? Bu saydığımız belalardan daha fazla bir şey olabilir mi? Var. Ayet 15'te 6. mühürü açıklıyor. Ve o da şimdi asıl korkunç olayı anlatıyor. Dünyanın kralları, ayet 15. Dünyanın kralları, büyük adamlar, zenginler, binbaşları, sözü geçenler, bütün köleler ve bütün serbest kişiler, bütün insanlık, onlar hepsi mağaralarda ve Balkanların kayalarında saklanırdılar. Korku içinde, panika içinde. Ve Balkanlara ve kayalara dediler, yalvardılar. Üzerimizi düşün, saklayın bizi. Nasıl? İnsanlar öyle bir korkuya, panike dalacak diyor ki, hani bundan daha korkunç olabilir mi? Var daha korkunç bir şey. Saklayın bizi. Bak düşün yani, ölümü arıyorsun. Kaya üstüne düşsün diyor. Balkanlar benim üstüme düşsün. Yani daha korkunç bir şey var. Yani bir kaya, bir Balkan senin üstüne düşsün, daha korkunç bir şey var mı? Var. Üzerimizi düşün, saklayın bizi kral iskemlesinde oturanın bakışından ve kuzunun öfkesinden. Allah'ın bakışından diyor ve Mesih'in öfkesinden. Kuzunun öfkesi, böyle bir şey var mı? Bir kuzu öfkelenir mi? Kuzu sanki yani öfke olmaz. En yavaş, en tatlı, en şeker hayvan kuzudur. Nasıl o öfke? Yani koç dersen koçlar tamam öfkelenir ama bir kuzu. Ama eğer bir kuzu öfkelenirse o zaman gerçekten kork. Değil mi? Ve en yavaş kişi öfkelenirse o zaman sana kurtuluş yok. Ve kral iskemlesi oturanın bakışından. İşte bu çok değerli bir söz. Bu daha korkunç. Allah sana baksın. Göz göze. İşte o bütün hastalıklardan, bütün krizalardan, bütün ölümlerden, savaşlardan 10 kat daha korkunç bir şey. Ve işte insanlar bu derece gelecek. Tamam mı? Çünkü diyor, onların büyük günü geldi artık ve kim ayakta kalabilir? Bu savaşlarıymış, hastalıklarıymış, parasızlıkıymış. Bunlar küçük bir şey. Ama Rabbin son günü gelince Allah'la karşı karşıya geleceksin. Ve o senin sadece gözlerine değil, senin ruhuna bakacak. Bütün ne yaptıysan, ne düşündüysen, herkes açık bir kitap gibi onun önünde bulunuyor. Ve o zaman ne diyecek? Ondan sonrası korkunç. Allah ne karar verecek, ondan sonrası korkunç. Evet, korkmayın o kişilerden, hani sizin bedeninizi yok edebilir. Ama korkun ondan, kim hem sizin bedeninizi hem sizin ruhunuzu, canınızı yani sonsuz ateşte yok edebilir. Büyük ders budur. Büyük ders budur. Ve kuzunun öfkesi. Sen bu kuzuyu tanıyor musun? İsa'yı tanıyor musun? İsa'yla aran nasıl? İsa'yla aran iyiyse bu şeylerden korkmaya gerek yok. Çünkü en büyük temayı çözdün sen. En büyük meseleyi çözdün. Evet, o son günde Allah senin gözüne bakabilir. Ve sen korkmayacaksın. Kuzunun öfkesi gelebilir bütün dünyanın üzerine. Ama senin üzerine gelmeyecek. Maksat daha şimdiden onunla anlaşasın. Rabb sizinle olsun.